Sayfa 77. Üzerinde satılık müstakil ev yazan kapıyı hafifçe çalıyor. Telefonla haber verdim ama belki de uyuyordur. Kapının açılmasını beklerken yan taraftaki ikiz evi şaşkınlıkla seyrediyor. Üstüne iki kat çıkılmış, lüks bir villa görünümüne bürünmüş. Ne çok şey paylaşmıştık bu evlerde, bu bahçelerde, bu sokaklarda. Tek katlı kulübe irisli küçük evlerimiz, meraklarının elinde sevgiyle yeşerip boyatan, baharda umut çiçekleri açan meyve ağacı fidanları, verandaların üstünü kaplayan mor salkımlar, hanım elleri, asmalar, özenle belki de tatlı bir rekabet duygusuyla yetiştirilen renk renk çiçekler, mevsimine göre çuhalar, hercai menekşeleri, zerrinler, susam çiçekleri, şebboylar, kasım patları, yıldızlar ve tabii pencere işlerine yerleştirilmiş saksılardaki kırmızı sardunyalar, ıtırlar, kokulu karanfiller. Kızlı erkekli bir sürü çocuk iki yana ağaçlı yollarda dolanır, bahçelerde sokaklarda oynar, evlere doluşur, gevezelik ederdik. İçine kapalı küçük bir köyü andıran semtimize geçirilen uzun yıllar, iyi komşuluğu bile aşan bir ömür sürecek dostluklar yaratmıştı. Oysa şimdi evler gibi insanlar da yabancı. Semtin eski sakinleri çok para etmeye başlayan eski evlerini satıp şehir içinde lüks ve konforlu apartman dairelerini taşınmış olmalılar. Sokaktaki onarılmış, yenilenmiş, üstüne kat çıkılmış, zevksiz renklere boyanıp lüküş hanımlar gibi süslenmiş, püslenmiş evler, otomobil galerisi, sosyete kebapçısı, reklam şirketi, bürosu, gece kulübü olmuş. Bir tek bizim evimiz direniyor, tıpkı içinde yaşayan yaşlı kadın gibi. Kapıyı açan annesine sarılıyor, yaşlı kadının zayıflamış, küçülmüş olduğunu fark ediyor. Arka bahçeye bakan verandanın kapısı açık. Küçücük evin içine umulmadık bir ışık ve kasımpatı kokulu, ılık bir Eylül havası dolmuş. Ön taraf çok gürültülü oluyor diyor yaşlı kadın. Kepenkleri sıkıca kapayıp arka tarafta oturuyorum. Bahçemiz hala güzel. Bahçemiz derken sesi titriyor gibi geliyor. Birlikte verandaya çıkıyorlar. Meyve ağaçları büyümüş, dalları birbirine girmiş. Ayvalar sararmaya başlamış bile. Ben günlerimi burada, bu bahçeye karşı geçiriyorum işte. Kendine oturacak bir sandalye al. Burası benim kurtarılmış bölgem. Hani sizin de kurtarılmış bölgeleriniz var diye bir zamanlar. Yaşlı kadının sesinde alay yok, sitem yok. Keder bile yok. Düzgün ve mantıklı konuşan bir robot sesi. Annesini tanımakta güçlük çekiyor. Ne kadar değişmiş. Hepimiz değiştik. Zaman insanları değiştiriyor. Sanki annesini de kaybetmiş gibi bir keder yayılıyor içine. Keşke eskiden olduğu gibi ağlayıp bağırsa, kızsa, azarlasa, hesap sorsa, ağıt yaksa. Senin kurtarılmış bölgen bütün güzelliğiyle duruyor anne. Şu arka bahçeye çekilmiş de olsan hala bir parçacık toprağın kalmış. Bizim kalelerimizin hepsi düştü. Hiçbirini koruyamadık. Belki zaten bizim değildi o topraklar. O kurtarılmış sandığımız bölgeler diye düşünüyor. Kapıda satılık levhasını görmüşsündür. Ben de pes ettim. Artık ben de terk ediyorum burayı. Kaldıramayacağım kadar fazla. Fazla şey var bu evde. Fazla anı demek istiyor diye düşünüyor. Evet, yaşadıklarımız kaldırabileceğimizden, dayanabileceğimizden çok fazla. Bu evde bunların bir bölümünün tanığı. Üstelik artık etrafımızda acı yükünü paylaşabileceğimiz ne bir ev, ne bir eski dost, hatta ne de eski sokaklar, eski ağaçlar, eski kuşlar var. Gelecek ay karşı taraftaki öğretmen huzurevine yerleşiyorum. Gidip baktım, otel gibi bir yer. En önemlisi de konuşacak, iki çift laf edecek bir sürü kafa dengi insan var. Çoğu da öğretmen. Hazırlıklar tamamlandı. 70'imi geçtim. Kendi başıma idare etmem gittikçe zorlaşıyor. Bir ekmek almak bile mesele benim için. İçi burkuluyor. Yüreğinde ince ama yakıcı bir acı duyuyor. Annemi tanırım ben. Eskiden de kafası kızdığında durup dururken huzur evine gitmekten söz ederdi. Kendisine yeterli ilgiyi göstermediklerine inandığı çocuklarına karşı bir şantajdı huzur evi tehdidi. Bu kadar ağır bir vicdan yükü altında yelkenleri suya indireceğimizi bilirdi. Aslında en korktuğu şeylerden biriydi huzur evine gitmek. Nereden çıktı huzur evi anne? Kendi evim var. 3 kuruş da olsa emekli maaşın var. Bir miktarda ben gönderebiliyorum. Sonra kardeşim de burada. En azından aynı şehirde. Elin ayağın tutuyor. Kardeşinin kendi evi, çoluğu, çocuğu, işi. Sağ olsun bana da koşturuyor ama bütün gün burada benim başım bekleyemez ki. Gelirken görmüşsündür. Buralar artık değişti. Bütün komşular, eski dostlar evlerini satıp savup başka yerlere taşındılar. Çok yalnızım. Umut burada kalırken, yani Umut şey olmadan önce, sanki üzüntüden değil de söylememesi gereken yasak sözcüğü söylemiş olmaktan korkmuşçasına ağlamaya başlıyor. Önce sessizce, sonra hıçkıra hıçkıra. Evet anne. Umut öldürülmeden önce her şey hepimiz için farklıydı. Yan taraftaki alt katı kebapçı restoran haline getirilmiş evden yanık yağ ve et kokusu geliyor. Ardına kadar açılmış radyodan ya da teypten avaz avaz bir hava yankılanıyor. Bir süre şarkının sözlerini izleyerek dikkatini dağıtmaya çalışıyor. İçinde yaşadığı şu karabasandan, şu ağlayan yaşlı kadından, et kokularından, yanık sesli türkücünün avaz avaz bağırışından, 30 yılın 40 yılın harabelerinden kaçıp kurtulamazsa oracıkta ölüp kalıverecek gibi. Acını bile yaşamayı bırakmazlar diyor hıçkırıklara boğulmuş yaşlı kadın. Burası bir cehennem. Anasın, sen de oğluna yanıyorsun. Ama şükret ki burada yaşamıyorsun. Böyle mi olacaktı benim vatanım? Ayaklar böyle baş mı olacaktı? Biz yıllarca Anadolu'da köy demedik, kasaba demedik, tezek yaktık, karda mahsur kaldık, çocukları okuttuk. Babanla ikimiz bunca yıl çalıştık. Ala ala bu kulübeyi alabildik. O da 20 yıl taksitli. Şuraya bak, ne kadar hırsız, uğursuz varsa köşeyi dönmüş. Böyle diyorlar şimdi, köşeyi dönmek diyorlar. Atatürk bu memleketi böyle olsun diye kurtarmadı. Bizim nesil bu kötü günler için çalışıp çırpınmadı. Siz de, siz de çok kabahatlisiniz. Güzelim memleketi kan içine attınız. Yok işçilermiş, yok köylülermiş. Asker ihtilal yapmayıp da ne yapsaydı? Askerin kabahati iktidarı yeniden bu hırsızlara bırakmak. Zavallı annem diye düşünüyor. Kafasının içi her zamanki gibi karmakarışık. Sorularına cevap bulamadıkça, hayatla baş edemedikçe öfkesi artıyor. Güvendiği devleti, hırsızlar dediklerinin tepesine bineceğine torununu öldürüyor. Kurtarıcı ordusu, vatanı kurtarmak için efelendiğinde kızını hapse atıyor, vatan haini diye damgalıyor, sürgüne mecbur ediyor. İyiler de yok mu? Var. Senin arın Murat Bey mesela. Umut'un şeyini, şey olduğunu eve kadar gelip haber verdi. Kardeşinin seni aramasını sağladı. Aman kızım. O ne kadar önemli adam olmuş. Emrinde memurlar, korumalar, siyah siyah resmi arabalar. Bu sokağa bir girdiler, çevredeki bütün galericilerin, pavyoncuların dudakları uçuklamıştır. Ama evladım ne kadar mütevazi, ne kadar centilmen bir adam olmuş. Nasıl zorlandı bana şeyi söyleyene kadar. Başı dönüyor, kendini bırakmaması, bayılmaması gerek. Arım buraya, bu eve mi geldi anne? Evet, kendisi geldi. Başkası olsa bana ne derdi? En fazlasından bir telefonla yetinirdi. Ah Ülkü, senin en büyük hatan arınla evlenmeyi kabul etmemendir. Kaçırılacak fırsat değildi. Onunla evlenseydin şimdi bu halde olmazdık. Annesine duyduğu acıma yüklü yakınlık dağılıveriyor. Sanki bu konuyu daha önce hiç konuşulmamış, böyle bir evliliğin olamayacağı hiç anlatılmamış gibi. Kadını omuzlarından tutup sarsmamak, ağzına bir tokat atıp susturmamak için oturduğu yerden kalkıp verandadan bahçeye iniyor. Huzur evine gideceğini söylediği zaman içine yayılan geç kalmış sevgiden, kederden, çaresizlikten neredeyse pişmanlık duyuyor. Buraya gelirken kendi kendine bile sormaktan çekindiği, bilincinin derin köşelerinden birinde saklanan soruya yüksek sesle hayır cevabı veriyor. Hayır, yaşayacak olursam buraya, bu eve, bu şehre annemin yanına dönmeyeceğim. Onu bir daha hiç görmeyeceğim. Kadın içindekileri kusmuş, rahatlamış, sessiz sessiz durumun gerektirdiği tonda ağlamaya başlıyor. Verandadan gelen sızlanışlarını duyuyor. Arın Bey çok üzgündü. Bir telefon numarası bıraktı. Eğer aramak isterse gelince beni bu numaradan arasın dedi. İçeride telefon defterinin ilk sayfasına yazdım numarayı. Ne iş yaptığını soramadım. Zaten kendimi kaybetmişim. Ama çok çok önemli bir devlet adamı olmuş besbelli. Öyle televizyonlarda falan pek görünmüyor ama çok itibarlı. Biliyorum, bana kızdın demin söylediklerim için. Kendimi tutamadım işte. Ben hep sizin iyiliğinizi istedim. İyi okuyun, iyi eğlenmeler yapın istedim. Hele babanız öldükten sonra saçımı süpürge ettim size. Hayat boyu en fazla nefret ettiği iki söz. Saçını süpürge etmek, bir de evlilik yapmak. Dalları henüz ham hayvaların ağırlığıyla sarkmış. Ayva ağacının gövdesine yaslanıyor. Küçücük bir fidandı. Babam halasının eski köşkünün bahçesinden getirip dikmişti. Gözü gibi bakardı. Ham meyvelerden birini koparıp dişliyor. Ağzına tüylü, buruk bir acı yayılıyor. İçeri girip telefon sehpasının yanında duran defterden arının bıraktığı numarayı not ediyor. Bir Ankara numarası. Çocukluğunun ilk gençlik yıllarını geçtiği odaya kaçamak bir göz atıyor. Tahta kepenkler kapalı, sadece kalp biçimi deliklerinden ince bir ışık sızıyor. İçerisi loş ve serin, bir mezar odası gibi. Telefon yine o eski sehpanın üstünde duruyor. Yanındaki yer mindirinin yüzü bile bunca yıldır değişmemiş, aynı. Burada telefonun başında oturur, yüreğim çarparak aramasını beklerdim. İçinde karanlık bir kuyu açılmaya başlıyor, gitgide derinleşiyor, kararıyor, sanki bütün vücudunu kaplıyor. Yüksek ateşle dalgın yattığı çocukluk gecelerinin korkunç kabusu, kupkuru çatlamış dudaklarıyla sayıklayarak yarı baygın yattığı zamanlar içine düştüğü kuyu bu. Geçmişe ve geleceğe doğru sonsuz uzanan, iki yönlü bir sarmal, zamanda ve mekanda başı sonu olmayan bir kara boşluk. Umut da bu odalarda oturdu, kitap okudu, çalıştı, düşündü. Bu küçük odada düşler kurdu, sevindi, hüzünlendi. Belki de uzaklardaki annesini, babasını düşünüp için için ağladı. Kim bilir, belki yapayalnız gecelerinde bir zamanlar kardeşimle benim yattığım odadaki yatağına büzülüp onu bırakıp giden adamla kadını lanetledi. Oğlum da bu evde büyüdü, bu eve döndü, burada yaşarken öldü. Dipsiz, sonsuz, karanlık kuyu giderek derinleşiyor. İçinde artık geri dönüşü olmayan bir cinayet işlemiş olma duygusu, çıldırtıcı ve umutsuz bir pişmanlık. Odadan çıkıyor. Anne artık ağlamıyor. Eskiden de hep böyle olurdu. Önce söylenir, kızar, bağırır, acıtıcı sözler söyler, sonra ağlamaya başlardı. Toksin attı derdi kardeşi umursamaz bir sesle. Aldırmaz çeker giderdi. Ama ben gidemezdim. içimden küfrederek yanında kalırdım. Daha mı sorumluydum, yoksa daha ikiyüzlü mü? Bir mazoşist yanım vardı belki de. Ama bu defa hayır. Bu defa kalmayacağım. Ne ona ne de kendime karşı ikiyüzlülük yapacağım. Artık gitmeliyim anne diyor. Ülker Marmaris'ten, tatilden döndüğü zaman, eğer daha buradaysam, bir ara onunla da görüşürüm. Yapabileceğim bir şey varsa yaparım. Düşünüyorum da haklısın. Huzur evi fena fikir değil sanırım. Hiç değilse yalnız kalmazsın. Evi satmak istemiyorsan bırak kalsın. Benim hiçbir para talebim yok. Kardeşimle konuş, nasıl isterseniz öyle yapın. Yaşlı kadın son bir umutla üsteliyor. Belki kalırsın diye düşünmüştüm. Kalamam. Ne yapacağımı bilmiyorum ama burada kalamayacağımı biliyorum. Öldürülen çocuk benim oğlumdu anne. Sandığının aksine onu çok sevdim ben. Kendi kendine konuşurcasına sürdürüyor. Belki yeterince gösteremedim. Senin ölçülerine göre yeterince ilgilenemedim oğlumla. Bir süre onu bırakıp gittim, doğru. Bir süre bütün çabalarıma rağmen yanıma aldıramadım. Nihayet Fransa'ya gelebildiğinde dünyalar benim oldu. Aradan epeyce zaman geçmişti. Artık çocuk değildi. Küçük dünyası burasıydı. Türkiye'ydi. Bilirsin, Umut suskun bir çocuktu. Hiçbir şey söylemedi. Şikayet etmedi ama bana uzaktı. Belki de suçluyordu beni. Türkiye'ye dönmek istediğinde de engel olmadım. Yanında tutmaya çalışmadım. Nerede daha mutlu, daha yerleşik olacaksa, nereye kök salabilecekse orada yaşasın istedim. Sevgiyi, sevilen kişinin özgürlüğünü kısıtlamak olarak anlamadım hiç. Sevgi, ilgi, bağlılık, insanları kendime bağımlılaştırmak, insanlara yapışmak değildir benim için, bilirsin. Bilmez miyim? Çocukluğundan beri öylesindir sen. Bazen bu kızın kalbi yok diye düşündüğüm olurdu. Bak kardeşin havaidir, gel geçtir falan. Ama neme lazım, ipek gibi yumuşacıktır. Tıpkı çocukluğunda olduğu gibi içi buruluyor. Haksızlığa uğramış olma duygusu. Kulağında bir ses, annesinin sesi. Bir arkadaşıyla konuşuyor. Ülke akıllıdır, şeytan gibidir. Ne yaptığını bilir ama katıdır, inatçıdır, hislerini göstermez. İpek gibi yumuşacık kardeşim şu günlerde nelerde diyecekken susuyor. Kardeşinin kendisiyle görüşmekten çekindiğini biliyor. Komünist, anarşist, maceracı, bunda yıldır nerelerde dolandığı, ne yaptığı bilinmeyen bir abla. Bunların kardeşinin kocasına ait sözler olduğunu nasılsa duymuştu bir yerlerden. Belki de annesinden. Hazır ortadan kaybolup kendini unutturmuşken şimdi onunla yeniden ilişki kurma sıkıntısına neden girsin ki, içini yokluyor. Peki ben onu görmek istiyor muyum? Kardeşine karşı içinde hiçbir duygu, hiçbir ilgi kalmamış olmasına şaşıyor. Annem haklı mı gerçekten? Duygusuzun teki miyim ben? Artık hiç önemi yok anne. Artık değişemem. İpek gibi yumuşacık kardeşimin burada olmasına şükretmelisin. Huzur evine ziyarete gelir seni. Bazen de arabasıyla gezdirir. Bana gelince hayatı nasıl, nerede taşıyabilirim, hatta taşıyabilir miyim henüz bilmiyorum. Belki önemsiz ama yine de içimde kalmasın söyleyeyim. Ortalığı kana boyayanlar bizler değildik. Tam tersi, kan, kavga, zulüm, savaş sona ersin diye çabaladık. Sadece biz değil, çocuklarımız da. Ama başaramadık, yenildik. Zafer haklı kılar, yenilirsen haksız olursun. Hep demez miydim ben? Olmaz, sizin dedikleriniz olmaz. Beş parmak bir mi? Herkese eşit olabilir mi demez miydim? Yok sınıfsız toplummuş, yok savaşsız, sömürüsüz dünyaymış. Biz imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz diye maçlar söylerdik. Öyleydik de gerçekten. Kutsal olan, her şeye başkaldığınızda ne oldu? Bak çocuğun ölüme gitti. İstersen al oku. Bütün gazeteleri topladım. Elde silah. Umut da ötekiler gibi saatlerce polisle çatışmış. Askeri tanımayacaksın, polisi tanımayacaksın, devleti tanımayacaksın. Olur mu bu? Ama Umut'u bu hale getiren kim? Kadın yine yüksek sesle ağlamaya başlıyor. İçindeki kuyu artık öyle derinleşmiş, öyle genişlemiş ki gerçek bir acı veriyor. Acısı öfkesini bastırıyor. Belki de haklı, belki de biz öldürdük Umut'u. Belki daha doğururken, hatta daha önce tohumunu rahmime aldığımda öldürmüştüm onu. Hiçbir şey demeden, yaşlı kadını kucaklamadan, arkasına bakmadan evden koşarak çıkıyor. Yoldan geçen ilk boş taksiye atlayıp beni Anadolu yakasındaki otobüs terminaline götürün diyor. Yarım saat sonra kalkacağı söylenen eski savaş görünümlü bir otobüse biniyor. Otobüs Ankara'ya yaklaştığında gece bastırıyordu. Bu şehir geceleri güzeldir. Hele ilkbaharda, yaz başlarında iğde kokuları, günün sıcağını koyan akşam serinliği, iş paydosunun rehaveti ve mutluluğuyla Kavaklı Dere'den Kızılay'a doğru salınan insanları, erik baharlarının tabağınıza, kadehinize düştüğü bahçeleri, avluları, ay ışığı altında parıldayan kale. Çankaya'dan baktığınızda önünüzde uzanan ışık ışık yollar. Işıkların bittiği yerde denizin başladığını düşünürdüm. İçim genişler, mutlu olurdum. Şehrin ışıkları kilometrelerce uzaktan seçiliyor, giderek yaklaşıyordu. Ankara'yı son görüşünden bu yana neredeyse 10 yıl geçtiğini hesapladı. Şehre nereden, hangi yoldan girdiklerini anlayamadı. Yeni bir yol yapmış olmalılar. Çantasındaki küçük konyak şişesinin dibinde son kalan birkaç yudumu da bitirdi. Kafasındaki uyuşukluk ve duman yoğunlaştı. Yeni otobüs terminalini hiç görmemişti. Şehrin hangi yönünde, hangi semtte olduğunu bile bilmiyordu. Günlerdir yanında sürüklediği lacivert bez valizinin bagajdan çıkarılmasını boş gözlerle ve bomboş bir kafayla izledi. Ne gitmesi gereken bir yer, ne de yapması gereken bir iş vardı. Hiç olmadığım kadar özgürüm diye düşündü. Yol boyunca kurtulduğunu sandığı karanlık, soğuk boşluk, acı ve korku veren sonsuz kuyu içinde yeniden derinleşmeye başladı. Bir taksi çevirip aklında nasılsa kalmış bir otel adı verdi. Ankara'nın tenha bir zamanıydı. Meclis daha açılmamış, okullar başlamamış, memurlar tatilden dönmemiş, başkent tatil havasına henüz çıkmamıştı. Bakanlıklarda iş bağlamak, ihale takip etmek, hatırlı kişiler görüşmek için gelenler henüz otelleri doldurmamışlardı. Rezervasyonu olup olmadığını sorduklarında hemen orada aklına geliveren bir yalan uydurdu. Gazeteci olduğunu ve Fransız Büyükelçiliğinin rezervasyon yaptırmış olması gerektiğini söyledi. Resepsiyondaki genç ve asık suratlı kız önündeki defteri karıştırırken kızın çabasının ve kendi bekleyişinin ne kadar anlamsız olduğunu düşündü. Neden düpedüz bana tek kişilik bir oda lütfen demeyi beceremiyorum? Neden hep dolan başlığı yalanlı gizli olması gerekiyor hayatımın? Resepsiyondaki genç kız suratında aynı anlamsız ve donuk ifadeyle adına bir rezervasyon notu bulunmadığını bildirdi. Herhalde bir yanlışlık olmuştu ama sorun değildi. Tek kişilik boş odaları vardı. Odanın cadde tarafına bakmamasını tercih ettiğini, uyuyabilmek için sessizliğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Valizini alan çocuğun arkasından asansöre doğru yürürken hatırladı. 1971 sonunda, galiba Aralık ayıydı, çok soğuk bir kıştı. Her yer, bütün şehir, bütün sokaklar buz tutmuştu. Tahliyeden sonra Ömer'le ilk kez bu otelde buluşmuştuk. Otobüs terminalinde nereye gideceğini bilmeden bir taksiye atladığında aklına ilk gelen otel adının burası olması rastlantı değil, yürekle belleğin ortak oyunu, bilinçaltı denen kara deliğin ışık kaçağıydı demek. 20 yıl sonra yine Ankara'da aynı oteldeyim. Hayatının bir döneminde ardındaki her şeyi geride bırakmak, yeniden başlamak umuduyla sığındığı bu şehri önceleri hiç sevmemiş, hep geçici bir durak gibi görmüştü. Devlet gücünün simgesi olan görkemli ama asık yüzlü, tehditkar binaları, insan sıcaklığı taşımayan soğuk heykelleri, zoraki meydanları, tepeden tırnağa iktidarın renklerini giymiş insanlarıyla bu şehir, onun bir dönem kendi kendini mahkum ettiği sürgünüydü. Şehirdeki gizli ışığı ne zaman keşfetmiştim, ne zaman sevmeye başlamıştım Ankara'yı. Yıldırım bölgede kışlanın ortasında kapatıldıkları kadınlar koğuşundaki ranzanın üstüne tüneyip demir parmaklıklı pencereden uzaktaki kaleyi, hemen yanı başlarındaki ağaçlı geniş bahçeleri, bostanları, Çankaya sırtlarını seyrederken belki. Örselenmiş vücudu, tecavüze uğramış duyguları ve düşünceleriyle kıstırıldığı o kalabalık koğuşta güzelliklere ihtiyacı vardı. Belki de ben kendi kafamda yarattığım şehrin gizli güzelliklerini. Valizini taşıyan çocuk asansörde 4. katın düğmesine basınca biraz ferahladı. Neyse ki aynı oda değil. Ömer'le kaldıkları oda 1. kattaydı. Koridorun en sonunda ilk bakışta fark edilmeyen bir ara kapıdan geçilerek girilen, sanki sonradan eklenmiş bir bölümdü. Rahat edebilirsin demişti Ömer. Burada emniyetteyiz. Mutfaktan oda hizmetine kadar otelin her yerinde arkadaşlarımız var. Bir de bizimkiler hizmet sektöründe örgütlenmeyi itiraz ederlerdi. Sanayi işçisi dururken komileri, garsonları örgütlüyorsun diye eleştirirlerdi beni. Bak şimdi o çalışmaları meyvelerini topluyoruz. Yakışıklı sayılmasına olanak vermeyen o mahşup tavşan edasıyla sevimli sevimli gülümsüyordu. Aralık başlarındaydı. Radyatörler kapalı kaldığından oda soğuktu. Şimdi ısınır. Bütün kaloriferleri açtım. Battaniyeyi üstüne al üşüme. Arın en yakın oldukları, yürekleri sevgiden patlayacak gibi olduğu zamanlarda bile böyle yumuşacık, usul, şefkatli bir ses tonuyla konuşmazdı. Hep kendine güvenli, öz denetimli bir kibarlıkla, asla kaba ve iğreti olmayan bir hakimiyet edasıyla rica ederek ve sesini yükseltmeden ama sanki hep emir kipinde seslenirdi. Paltosunu çıkarırken artık bütün çabalara rağmen saklayamadığı karnından utanıyor, içine pis bir duygu yayılıyor, evin küçük beyi tarafından ifade edilip gebe kalmış küçük hizmetçi kız gibi hissediyor kendini. Bu duyguyu ancak saldırıya geçerek, kendini teşhir ederek adamın da çıplak gerçeklerle yüz yüze gelmesini sağlayarak yenebileceğini biliyor. İki elini karnının üstünde dolaştırırken, avukatta küçük bir not göndermiştim sana. Hani söyle de anneme gönderdiğim mektubun arkasına sütle yazılmış birkaç satır. Avukat eline geçtiğini söyledi diyor. Evet, epeyce geç de olsa notunu aldım. Eğer bu son duruşmada da tahliye etmeselerdi her şey çok zorlaşacaktı. Gördüğün gibi 7 aylık hamileyim. Ve inanmayacaksın ama bunu senden başka bilen yok. Özür dilemem gerektiğini biliyorum. Şu zor günlerde başına korkunç bir bela açtım. Pis bir yük yükledim ama başka kimsem yoktu. Karşısına ne yapacağını bilmeden genç kadına sarılmak isteyip de buna cesaret edemeden öyle kararsız ve tedirgin duruyor. Özür dilenecek bir şey yok. Asıl ben sana teşekkür etmek isterdim. Beni yakın bulduğun, güvendiğin için, bana verdiğin değer için. Mavi yeşil ekoseli battaniye ile örülmüş yatağın üzerine yan yana oturuyorlar. Sana anlatmıştım, hatırlayacaksın. Çok sevdiğim biriyle beraberdim. Sonra ayrıldık. Sıkı yönetim ilanını izleyen günlerdeydi. Hani İstanbul'dan mimozalarla dönmüştüm. Sen de mimozalara karşı papatyaların savaşını başlatmıştın. Hatırlamaz olur muyum? Tabii hatırlıyor. Genç kadının rüyasında sayıklarmış gibi, uyuşturucu etkisindeymiş gibi anlatışını, çılgınlığın eşiğindeymiş gibi parlayan gözlerini, boynundaki ince çizgileri, göz kapaklarının ıslaklığını, ateşler içinde yanan vücudunu, kendinden ve bütün hayatına öç alırcasına benimle yat deyişini, sarı mimozaları, yüreğinde kabaran sevgiyi, koruma duygusunu, kendi kadını olması arzusunu nasıl unutur? O hayhuy içinde gebe kalmış olabileceğim hiç aklıma gelmedi. Biliyorsun bir ay kadar sonra da tutuklandım. İşkencede ve sonrasında zaman zaman ciddi kanamalarım oldu. Bu yüzden fark edemedim, kuşkulanmadım. Sonra durumu anladığımda utançtan, çaresizlikten, korkudan öleceğimi sandım. Tahliye olup olmayacağımı bilmiyordum. İşkencede konuşmamıştım. Hakkımda dişe dokunur ifade de yoktu. Zaten konuşsam bile ne vardı ki? Ne söyleyecektim? Sanırım benden yurt dışından geldiğim ve hemen dergide çalışmaya başladığım için kuşkulanmışlardı. İçerideyken öğrendim. Fakülte dekanının ihbarı üzerine almışlar beni. Hani sıkı yönetim bildirilerinden birinde sayın muhbir vatandaş diyerek herkesin çevresindeki şüpheleri ihbar etmesi isteniyordu ya. Bizim sayın muhbir dekan da beni ihbar etmiş. Ama ellerinde çeviriler yaptığım, dergiden başka delil bir ifade olmadığından hiçbir örgüte bağlayamadılar. O kadar gürültü, patırtı, işkence, sorgu boşa gitmesin diye bir iki öğrencimin oraya üye olduğu bahanesiyle kıtırık bir gençlik örgütü bulup o davaya soktular. Ferahladım tabii. Tahliye olabileceğimi anladım. Ama tahliyenin doğumdan önce olması gerekiyordu. Sana haber yolladığım sırada içeride kalırsam elinden fazla bir şey gelmeyeceğini biliyordum. Ama biriyle paylaşmaya ihtiyacım vardı. Ömer genç kadını biraz şişmiş ve soğuktan morarmış küçük ellerini avuçlarının içine alıp ısıtıyor. Her şey düzelecek diyor. 2 ay yani doğuma kadar biraz daha dikkatli olmalıyız. Etrafta pek görünmemelisin. Bir süre burada otelde kalırsın. Sonra bir yer ayarlarız. Doktor arkadaşlar var. Kadın doğumcu bile var. Bu gece konuşurum. Yarın öbür gün en yakın zaman için bir randevu alırım. Hiç merak etme, göreceksin her şey düzelecek. Sonra gözlerini mahcup bir şekilde yere indirip fısıldıyor. Ne olur beni yanlış anlama. Sadece işleri kolaylaştırmak için karım olduğunu, çocuğun da benim olduğunu söyleyeceğiz. Bir süre sonra ne yapacağına kendin karar verirsin. Karar mı? Yani çocuğun biyolojik babasını arayıp senden bir çocuğun var nüfusuna geçir diyeceğimi mi sanıyorsun? Sadece özgür olduğunu, bana hiçbir borcun bulunmadığını söylemek istemiştim. Gerçekten ne düşündüğümü, benim teklifimin ne olduğunu öğrenmek istersen söyleyeyim sana. Kaçak olmama rağmen seninle evlenmek isterdim. Bu çıkabilecek bütün sorunları kökünden çözerdi. Sahte bir kimlikle kaçak dolaşırken nasıl evlenebiliriz? Bunu söyler söylemez pişman oluyor. Evlilik teklifini, daha doğrusu çözümünü baştan kabul etmişti, ayrıntıları tartışıyor gibi. Kendini çok kötü hissediyor. Gerçekten de küçük beyin gebe bıraktığı besleme gibiyim. Şimdi de kendimi bahçıvana yutturmaya çalışıyorum. Ömer, genç kadını incitmemeye çalışarak bağrına basıyor. Seni seviyorum diyor. Daha önce söyleme fırsatım oldu mu bilmiyorum ama ilk kez bir kadını seni sevdiğim gibi seviyorum. Karım ol, çocuğumuzu birlikte büyütelim. O senin çocuğun canım. Benim de çocuğum. Hiçbir şeyi bu kadar istememiştim hayatımda. Sonra soğuk otel odasına bir tiyatro kahramanının ağzından çıkıyormuş gibi dağılan, gerçek duygularını anlatmaktan uzak, alışık olmadığı bu sözlerin ülkeye yapay ve itici geleceğinden korkuyor ve telaşa kapılıyor. Sen ayrıntılara yorma kafanı canım diyor. Sıkı yönetimle nüfus dairelerinin bağlantısı kurulup da benim aranan biri olduğum anlaşılana kadar bizim çocuğun evlenme yaşı gelir. Üstelik aranıp aranmadığım da pek kesin değil. Çalışmalar kesintiye uğramasın, işçi muhalefete dağılmasın, şu ara dönem geçince toparlanmak kolay olsun diye ilk aklına Esen'in enseleyip götüremeyeceği bir konuda bulunmam, yani biraz daha dikkat etmem gerekiyordu. Önlem olarak başka bir kimlikle yaşamaya başladım. Hepsi bu. İstersen en kısa zamanda Yıldırım nikahıyla evleniriz. Yeter ki gerçekten iste. Adamın hafifçe titreyen, kemikli kalın parmaklı elini tutup karnının üstüne koyuyor. Dinle bak, tekme attığını duyabiliyor musun? Evet galiba. Gerçek bir baba adayı gibi heyecanlandığını fark edip şaşırıyor. Eğer doğarsa, yani bir aksilik olmazsa adını Umut koyacağım. Oğlan olursa Umut Murat, kız olursa Umut Sevinç. Umut Murat Ulaş diye tekrarlıyor Ömer. Ne güzel bir ad. 1972 yılbaşından birkaç gün sonra Ocak başında Ankara'nın kıyıda köşede kalmış ilçelerinden birinin evlendirme dairesinde Yıldırım nikahıyla evlenmişlerdi. Nikah şahitleri Ömer'in üniversiteden bir arkadaşının karısıydı. O günlerin korku dolu, boz bulanık ortamında şahitliği çekinmeden kabul etmeleri duygulandırmış, mutlu etmişti. Hava çok soğuktu. Yollar buz tutmuştu. Tütün rengi bol paltosu karnını kapatmaya yetmiyordu. Bebeğini çeyizinde getiren, doğum evine gitmeden önce nikaha güç bela yetişebilmiş yorgun yüzlü genç bir kadın, gereğinden fazla özenli giyinmiş, koyu renk ince elbisesi içinde titreşen bir damat, yanlış nikaha gelmiş gibi görünen şık ve kalantor görüntülü nikah şahitleri, imzaları bir an önce attırmak için acele eden huzursuz bir nikah memuru ve dekoru tamamlamak için bir demet sarı gül. Bu Hunyeli'nin ya da Pasolini'nin filmlerinden fırlamış artistlere benziyorlardı. Sanki birazdan evlendirme dairesinin duvarları yıkılacak ve hepsi nikah defterinde beraberlerinde götürerek gökyüzüne doğru yükseleceklerdi. Asansör 4. katta durdu. Valizini taşıyan çocuk elindeki anahtarla odanın kapısını açtı. Klima cihazını çalıştırdı. Perdeleri araladı. Bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Uzattığı bahşişe teşekkür edip gitti. Pencereye yaklaştı, perdeleri ardına kadar açtı. Ay doğmuştu. Sulara yansımak için çırpınan ama mehtap olacak denizleri bulamayan biraz soluk, biraz kederli bir Ankara ayı. Dışarıda ılık, güzel bir sonbahar akşamı başlıyordu. Şehrin ışıkları yanmış, kalevi üzerinde dalgalanan bayrak aydınlatılmıştı. Birden kaleye tırmanan yokuşları, o yokuşlardaki sarı badanalı ya da çivit mavisi evleri özlediğini fark etti. Kaleye tırmanan tozlu yollarda gecekonduların arasında dolaşırdım. Yoksul avluların köşelerinden fışkıran sarı kırmızı akşam sefalarının kara tohumlarını toplar, en umulmadık, en salaş bir kulübenin penceresinden sarkan pembe küpe çiçeklerinden bir filiz ister, saksılarına yumurta asılı kokulu karanfillerden bir çiçek çalardım. İçimde besleyip büyüttüğüm özlem, bazen yumuşacık bir hüzne, bazen tatlı bir sızlamaya, bazen dayanılmaz bir acıya, çaresiz bir hastalığa dönüşürdü. Kendimi şehrin tepelerine, sokaklarına, uzak semtlerine vururdum. İçkiden başım dönerek yarı ayık, yarı sarhoş Çankaya'ya çıkar, şehrin ışıklarını seyrederdim. Arından gelecek bir haberin, bir telgrafın peşinde, postanelerin, gece nöbetçilerinin uykulu ve nemrut yüzlerinde umut arardım. Haber gelmezdi. İşe, arkadaşlara, derslere, örgüte hepsine boş verip, alelacele bir mazeret uydurup otobüs garajına koşar, önüme çıkan ilk gece otobüsüne atlar, kendimi İstanbul yollarına vururdum. Tutuklanması bir kurtuluş gibi gelmişti. Bir türlü koyamadığı noktayı birileri onun adına koyuyordu. Evini basıp alıp götürüyorlar, hakaretler arasında sürüklüyorlar, işkence ediyorlar, korkutuyorlar, acıtıyorlar, aşağılıyorlar ve inanılmaz bir şey, onu arın saplantısından kurtardığı için bütün bunlar yüreğine iyi geliyordu. 20 yıl sonra Ankara'dayım, yine bu oteldeyim. Çocuğun bir pişmanlık, bir korku, hatta dehşet duygusu olmaktan çıkıp Ömer'le paylaşılan heyecan dolu bir serüven haline geldiği yerdeydi. Oğlunun doğumuna alışmaya, varlığını kavramaya çalıştığı yere, yıllar sonra onun ölümünü yaşamaya gelmişti ve bu defa Ömer yoktu. Kimse yoktu. Umutlar, inançlar, bilinmeyen bir yerlerde yardım için bekleyen, sessiz ve isimsiz yoldaşlar yoktu. Yapayalnızdı. Yorgunluktan, duygulardan, içkiden başı dönüyordu. Tıpkı o eski Ankara günlerindeki gibi. Çantasında telefon defterini aradı. Arının annesine bıraktığı numarayı buldu. Telefonu tuşladı, bekledi. Ne kadar uzar bu bekleyişler. Arının sesinin yorgun ve nazik tınısını dinledi. Bir an telefonu kapayıp kapamamakta kararsız kaldı. Sonra en renksiz, en doğal sesiyle ''Ben Ülkü Öztürk'üm, Sayın Murat. Sizinle gazetem adına bir görüşme yapmam mümkün?'' diye sordu. Arın Murat'ın verdiği adrese giderken kravatlı, temiz giyimli, efendi tavırlı taksi şoförünün yolu şaşırdığını sandı. ''Adres bakanlıklar tarafında olmalı. Acaba yanlış mı gidiyoruz şoför bey?'' ''Bakanlıkların bulunduğu tarafa gidiyoruz efendim. İsmet İnönü bulvarındayız. Verdiğiniz adres Dışişleri Bakanlığı binasının arka taraflarında bir yerde olmalı.'' İki yanında yeni yapılmış, görkemli devlet dairelerinin, yüksek duvarlar ve sık yeşillikler içinde kaybolmuş askeri binaların bulunduğu, inşaatların sürdüğü geniş bir caddeden geçiyorlardı. Anıtkabir sağda oldukça uzaktaydı. Solda askeri bölge vardı. Şehir ne kadar gelişmiş, bu iddialı ve heybetli binalarla, büyük baklar, yeşil alanlar ve geniş caddelerle gerçek bir başkent görünümü kazanmaya başlamış diye düşündü. Yıllardır gelmemiştim Ankara'ya. Ne kadar değişmiş, hangi semtte olduğumuzu bile anlayamıyorum. Ben 7 yıldır Ankara'dayım. Eski halini bilmiyorum efendim. Balgat yönüne doğru gidiyoruz. Ama devletin, yani bakanlıkların falan bu tarafa taşınması oldukça yeni. Zaten inşaatların tümü bitmedi daha. 4-5 yıl sonra gerçekten de muazzam olacak Ankara. Tipik bir Ankara şoförü diye düşündü. Efendimli, kravatlı, Ankaralıların bizim taksiciler milletvekili gibidir diye övündükleri türden. Bir süre sonra bir kavşak noktasında U dönüş yaptılar, heybetli binaların arkasında bulvara paralel dar bir sokağa girdiler. Bir süre gittikten sonra sağa sapıp büyük boş bir arsayı geçtiler. Taksi yeni yapılmış, inşaatı henüz tam bitmemiş, çevresi düzenlenmemiş büyük bir binanın önünde durdu. Burası olmalı, ben gidip kapıdaki polise bir sorayım. Sormanıza gerek yok, burasıdır herhalde. Sağ olun. Borcunu ödeyerek arabadan indi. Binanın bahçe kapısındaki güvenlik kulübesine Fransız gazeteci kimliğini bıraktı. Sayın Arın Murat'la randevum vardı. bu sözleri yabancı olduğu izlenimi veren bozuk bir Türkçe ile söylemişti. Telefonla bağlantı kurmalarını beklerken kapıda nerede bulunduğunu gösterecek bir yazı, bir levha aradı. Yoktu. Güvenliğin ciddiyeti ve sıkılığı dikkatini çekti. Yol gösteren bir sivil korumanın arkasından, binanın geniş mermer merdivenlerinden çıkarken buraya gelmekle doğru yapıp yapmadığını düşündü. Ne çok benzer bina gördüm. Kapılarında ne bir levha ne bir kurum adı vardır. Ama içlerinde insanların yaşamadıklarını, hizmetinde oldukları çark adına sadece devindiklerini hemen hissedersiniz. Önündeki adamın peşinden merdivenleri çıkarken yüreği daralıyor. Kapitone deri kaplı geniş bir kapının önünde bekleyen takım elbiseli ciddi bir ifadesi suratlı adam. Buyurun efendim, Sayın Arı Murat sizi bekliyorlar diyor. İçinde yine midesini bulandıran o karanlık, soğuk boşluk duygusu. Tıpkı çocukluğunda ateşler içinde hasta yatarken olduğu gibi. Dizleri titriyor, dönüp kaçmak istiyor. Bütün bunları neden yaptığını, neden burada olduğunu, ne istediğini, ne umduğunu bilmiyor. Yüzü alev alev, şakakları zonkluyor. Karşısında elini uzatmış, kendine doğru gelen arını görüyor. Hoş geldiniz, buyurun diyor Fransızca. Elini bırakmadan odanın içindeki ikinci bir kapıyı açıp içeri sokuyor. Neden Fransızca? Kendisini odaya kadar getiren adama duyurmak için olmalı. Kimi koruyor? Kendisini mi, onu mu? Kapıda karşılayan o uğursuz suratlı adam, sekreteri veya özel kalem müdürü her neyse, hala orada. Teşekkür ederim Ali Bey. Sizden bazı dokümanlar rica edecektim. Bilgilendirme dosyalarını bir gözden geçirin. Yabancı gazetecilere verdiğimiz istatistik bilgileri ve enformasyon broşürlerini randevunun bitmesine kadar hazırlarsanız sevinirim. Başka bir şey gerekirse çağırırım. Ülkü kendini toplamaya çalışırken, dış işlerinde olduğunu sanıyordum diyor. Evet, başlangıçta öyleydim ama sonra görevim birkaç kez değişti. Şimdi geçici olarak özel bir görevdeyim. Kısa bir süre Avrupa ile ilişkilere yoğunlaşacağım. 12 Eylül sonrasında Türkiye'nin imajı ciddi bir aşınmaya uğradı. Bu imajla Avrupa Birliği'ne girmemiz hayal. Hem içeride hem dışarıda bazı düzenlemeler gerekiyor. Devletin alışkanlıkları var. Bir kısmının değişmesi gerek. Kolay olmayacak. Telefonda Arın'a ulaştığında çalıştığı Fransız gazetesi için bir röportaj yapmak istediğini söylemişti. 12 Eylül rejiminden sonra Türkiye'de demokrasiye dönüş sorunlarıyla ilgili bir röportaj. Ama gerçekte neden burada olduğunu ve burada bulunmasının artık ne kadar anlamsız olduğunu ikisi de biliyor. Yine de hiçbir şey yokmuş, hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyorlar. Görünüşte her şey yabancı bir gazetecinin sorularını cevaplandıran Arın Murat'ın gündelik rutininin bir parçası. Akşam eve döndüğünde gününün nasıl geçtiğini anlatırken karısına sık sık söylediği bir yabancı gazeteci geldi. Bilinen soruları sordu, ben de bilinen cevapları verdim cümlesiyle özetlenen bir rutin. Gazeteci kadın konuşmayı ses alma aygıtına kaydetmek için izin istiyor. Aracın çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Başlıyoruz diyerek ilk soruyu yöneltirken bir an duruma yabancılaşarak batılı seçkin diplomatların havasını taşıyan bu orta yaşlı zarif bir adamın soruları mükemmel Fransızcasıyla cevaplandırmasını keyifle biraz da hayretle dinliyor. 20 yıl önce siyasette ilgisi olmayan, ideolojileri hep küçümsemiş, kendisini 68 kuşağıyla hiç özdeşleştirmemiş Arı Murat. Şimdi bir siyaset ve devlet adamı. Akılcı, güven verici, ikna edici bir üslupla konuşmayı, çok şey açıklar gibi görünüp sadece istediği kadarını söylemeyi öğrenmiş. Bir büyük bütünün parçası olma bilinciyle konuşuyor, daha inanılır olmak için eleştirel bir tutum benimsediği anlarda bile eleştirinin sadece içeriden o bütünün parçaları tarafından yapılabileceğini hissettiriyor. Söylediklerinin ne kadarına inandığını resmi söylemle Arın Murat'ın kendi fikirlerinin ne ölçüde iç içe geçtiğini ayırabilmek zor. Onu o kadar uzun zamandır görmedim ki. Dışarıdan ne kadar izlesen gerçeği bilemezsin. Kişinin özel tarihini yakalayamazsın. Ses alma aygıtını kaparken herhangi bir ülkede tanımadığı herhangi bir resmi görevliyle karşı karşıyaymış gibi kaliteli bir bürokrat, konusuna hakim, bilgili, hesaplı, zeki ve tam da bu yüzden tehlikeli diye düşünürken yakalıyor kendini. İşinize yarayacak gibi oldu mu bari? İsterseniz biraz daha besleyebiliriz diyor yine Fransızca olarak. Sonra masasının üzerindeki küçük radyoyu açıyor ve Türkçe devam ediyor. Off the record söyleyecek olursam, devletin içindeki bazı yapılanmalar Türkiye'nin demokrasiye geçişi önündeki en büyük engel. Bu yapılanmalar aşılabilir mi, dağılabilir mi bilmiyorum. Eninde sonunda yüzlerce yıllık bir devlet ve iktidar gelinliği bu. Benim çabam bu yapıların çözülebilmesi için Avrupa'dan da yararlanabilmek. Sorun devleti koruyarak, devletin yara almasını önleyerek içini temizlemek. Şu sıralarda Türkiye'de iyi bir konjonktür yakalamış durumdayız.
Bundan yararlanmak gerek. Dediğim gibi bütün bunları sadece sana anlatıyorum. Yorumlarında yararlı olabilir diye. Türkiye konusundaki yorumlarını dikkatle izliyorum. Çoğuna katılmıyorum ama belli bir kesimin bakışını yansıtması bakımından önemli yorumlar. Gülümseyerek ekliyor. Bir de Marksist saplantılarından kurtulsam. Güvenin için teşekkür ederim. Tabii seni ele vermem. Marksist saplantım kaldı mı bilmiyorum ama kaldığı kadarını da kaybedersem artık yorumlarımın önemi kalmaz. Sen bile beğenmezsin. Bir an susuyor. Bu soytarılık yetmez mi artık? Gazetenin de röportajın da canı cehenneme. Gazeteciliğin yaptığı söyleşinin, Arın Murat'ın yüksek fikirlerinin, hatta Türkiye'de demokrasinin geleceğinin o anda umurunda bile olmadığını ikisi de biliyor aslında. Türkiye'ye kolay girebilmemi senin sağladığını tahmin ediyorum diyor. Annemi gördüm. Eve kadar gelmişsin. Umut'a haber vermeye. Nasıl dolduracaklarını bilemedikleri, ikisini de korkutan, yüreklerini ağızlarına getiren uzun bir sessizlik oluyor. Sadece bazı bürokratik engelleri aşmakta yardımcı oldum. Durumun tuhaflığının, bu tuhaflığın hayat bu. Neler neler oluyor, insanlar nerelere savruluyor türünden basma kalıp nakaratlarla anlatılamayacak kadar derin ve acılı olduğunu farkındalar. Kapı vuruluyor. Arın Murat radyoyu kapatıyor. Gazeteci hanıma vermek için istediği dokümanları, bir sürü gereksiz kağıt, getiren deneyimli sekreter, odada ağır bir havanın dolaştığını hissetmiş gibi. Kuşkulu gözlerle bir yabancı kadına, bir Arın Murat'a bakıyor. Saygılı ama ısrarcı bir ifadeyle başka bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. Hayır, başka ricam yok. Sadece bir süre telefon bağlamamanızı ve kapıyı kapalı tutmanızı isteyecektim. Bu önemli röportajı sakin bir şekilde gözden geçirmeliyim. Görkemli yazı masasının önündeki ağır Maroken koltuktan kalkıp karşısına oturmadan önce masanın üstündeki radyoyu yeniden açıyor. Radyoda reklamlar. Oynak bir müzik eşliğinde çınlayan bir kadın sesi. Omo, omo, omo diye bağırıyor. Sonra bir otomobil gürültüsü, acı bir fren sesi, lastikleriniz Pirelli. Reklamlar, şarkılar, türküler arasında sürüyor. Karşısındaki koltuğa oturup başka söyleyeceğin bir şey yok mu diye sorarken uzanıp elini tutuyor. Hayır demeli ve susmalı. Bir kahve istemeli ya da resmi cevaplarını kaydettim. Şimdi bana gerçek düşüncelerini söyle demeli. Eski ilişkisinden yararlanarak mesleğini iyi yapmaya çalışan acar gazeteci gibi davranmalı. Adamın ince parmaklı zarif elinin içinde kaybolan elini çekmiyor. Ellerin küçük beyaz güvercinler gibi derdi. Yine öyle ince, neredeyse şeffaf ama artık biraz buruşmuş ellerini düşünüyor. Ellerim çabuk yaşlandı. Adamın parmağındaki platin evlilik yüzüğünü, elinin üstündeki sevişirken öpmekten zevk aldığı küçük yara izini fark ediyor. Röportajla ilgili son bir soru sorar gibi, öyle doğal, renksiz, anlamsız bir sesle, "Oğlum öldü," diyor. "Biliyorum. Öldürdüler. Biliyorum. Adı Umut Murat'tı. Biliyorum. 18 yaşındaydı. 19 değil miydi?" Ürperiyor. Demek ki çocuğun yaşıyla özel olarak ilgilenmiş. Başka bildiği var mı? Onun kadar hesaplı bir kişi çocuğun kimden olduğunu düşünmemiş olabilir mi? Aceleyle cevap veriyor. Hayır, 18'di. Ömer'le benim tahliyemden hemen sonra 1972 başında evlendik. Çocuk 73 Şubat doğumludur. İster 18, ister 19 olsun. Artık ne benim, ne sizin için hiçbir önemi yok zaten. Ölü çocukları askere alamazsınız. Asamazsınız da. Çok üzgünüm. Özel olarak araştırdım. Ayrıntıları istedim. Hücre evine yapılan bir baskındı. Bana verilen bilgiye göre içeride kimlerin olduğu tam bilinmiyormuş. Polisin bir ihbarı değerlendirdiği anlaşılıyor. Evden ağır silahlarla ateş açılınca çatışma çıkmış. Çocuk çatışmada duymak istemiyor. Adamın sözünü aceleyle kesiyor. Nasıl olduğunu anlatma. Duymak istemiyorum. İnanmıyorum da zaten. Evden çıkarıldığında ölmemişti. Kurtarılabilirdi. Bunu kesinlikle biliyorum. Seni sorguya çekmeye, bilgi almaya, suçlamaya gelmedim. İkimiz de yerimizi biliyoruz. Ve cephe değiştirmek için artık çok geç. İkimiz için de çok geç. Bulunduğumuz yerleri sorguluyor bile olsak. Görkemli ve çirkin çalışma masasının önündeki iki Maroken koltuğa karşılıklı oturmuşlar. Radyoda ekranlar bitmiş, gürültülü ve anlamsız bir pop şarkı çalıyor. Arın Murat hafifçe öne eğilip yorgun ve solgun yüzünde hiçbir ifade, hatta keder ve yorgunluk bile olmayan kadının çenesini, yanaklarını, kısacık saçlarını okşuyor. Saçların diyor, onları kesmişsin. İkisi de hatırlıyor. Saç tokasını çıkardı mı koyu kestane gür saçları ızavılırdı. Soyunmaya saçlarımdan başlıyorum derdi. 20 yılı geçti saçlarımı keseli. Hapishanedeyken bakım zor oluyordu. Tılsımlı saç tokamı da kaybetmiştim zaten. Saç tokam bende. Son defa adada buluştuğumuzda, hani senin sabah erkenden kaçıp gittiğin gün, bulup saklamıştım diyecekken susuyor. Kadının artık saç tokasına ihtiyacı olmadığını düşünüyor. İnce uzun parmaklarını dudaklarında dolaştırıyor. Onu sanki parmaklarıyla öpüyor. Bir zaaf anımı, noktası, ayrılık sözcüğü söylenmeden konmuş, neden bittiği konuşulmamış bir aşkın kederli anısı mı? Uzakta kalmış ve hiç dönülemeyecek olan ilk gençliğe duyulan özlem mi? Yoksa senaryo gereği bir jest, önceden hesaplanmış bir davranış mı? Ne olduğunun hiç önemi yok. Önemli olan dudaklarını okşayan parmaklar ve unutulmuş bir saç tokasının anısı. Ülkü gerginliğinin azaldığını, gevşemeye başladığını hissediyor. Röportaj bahaneydi diyor. Kaç gün oldu çocuğu gömeli? 15 mi, 20 mi, daha fazla mı? Bilmiyorum. Arada neler oldu onu da bilmiyorum. Tut ki dolaşıyorum. Bir denize, bir ormana, bir antik kente, bir köye ulaşıyorum. Sonra boğulacak gibi oluyorum. Amaçsız, hedefsiz, başka bir yere doğru yola çıkıyorum. Buraya neden geldim merak ediyorsan ben de tam bilmiyorum. Seni görmek istedim o kadar. Yanlış şeyler düşünme. Yardıma falan ihtiyacım yok. Geldim, oğlumun cesedini teşhis ettim. Teslim aldım, gömdüm. Buralarda işim bitti artık. Bir daha geleceğimi sanmam. Bütün bunları Fransızca söylediğini fark ediyor. Rolünü iyi oynamak için mi? Dışarıdaki adam kuşkulanmasın diye mi? Yoksa kendi dilinden başka bir dilde söylendiğinde anlatılanların gerçekliğini kaybeder gibi olması daha az acı vermesi yüzünden mi? Anlatılmayan, söylenmeyen, konuşulmayan ne çok şey var aralarında. O hiç söylenmemiş, hiç duyulmamış gibi davranılan siz ve biz. Ölü çocukları asamazsınız derken kendisini mi, adamı mı acıtmak istediğini seçemeyişi. Böyle işte diyor, geldim, gördüm, gömdüm. Sen Latince de bilirsin. Nasıl söylenir bu? Veni, vidi, sonra? Veni, vidi, humavi olmalı. Evet, veni, vidi, humavi. Bu kadar basit işte. Ama o benim oğlumdu. O benim oğlumdu. Ne zaman düşünsem, bebekliğinden, çocukluğundan beri ne zaman ona şöyle bir uzaktan baksam, nedenini bilmiyorum. İçimi ezen, buran, müthiş bir suçluluk duygusuna kaptıran, küçük, savunmasız, güzel oğlum. O benim oğlumdu. Hiç ağlamayan, en küçük şeye, örneğin bir çakıl taşı, bir küçük kaplumbağa, bir resimli kitap, uyduruk bir plastik kamyon, bir kedi yavrusu, çok sevinen, gözleri ışıldayarak, Umut sevindi diyen küçük oğlum. Umut'u küçük evde anneannesiyle bırakıp gittiği günü hatırlıyor. Geleceğini, herkesin bildiği, beklediği ama hükümetten partilere, sendikalardan sol örgütlere kadar kimsenin bir adım geri atmadığı, en küçük önlem almadığı, askeri darbe haberi ve peş peşe okunan sıkı yönetim bildirileri sabahın erken saatlerinde radyodan yayıldığında hiç şaşırmamıştı. On binlerce işçi grevdeydi. Pek çok iş yeri işgal altındaydı. Anadolu kentlerinde, kasabalarında çatışmalar toplu kıyımlara dönüşüyordu. İstanbul'un işçi mahallelerinden kurtarılmış gecekondu bölgelerinde barikatlar aylardır kurulmuş. Ülkücülerle devrimciler birbirlerini vurup duruyorlardı. Kahvaltı hazırlamakta olan annesi, nihayet demişti sevinçle, nihayet ordu iktidarı aldı. Bari şu kan durur, geç bile kaldılar. Yıllardır anarşiden, terörden bıktık artık. Sonra bir an durup, sana bir şey olur mu? Diye kuşkuyla sormuştu. Evden o anda fırlayıp gitmekten başka bir düşüncesi yoktu. Böyle durumlar için partinin direktifi sana ulaşılır yoldaştan ibaretti. Sıkı yönetim bildirilerini dinlerken kendi kendine acı acı güldü. Zaten nereye gidebilirim ki? Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Yapabileceği tek şey arka bahçeden komşuların evine geçmekti. Bu da en son düşünülecek çareydi kuşkusuz. Annesini yatıştırmak için bana bir şey olacağını sanmıyorum. Silah külah işlerine bulaşmıştım yok demiş, sonra da eklemişti. Yine de bunların ne yapacakları belli olmaz. Bir süre dikkatli olmakta yarar var. Ne olur yardımcı ol anne. Sokağa çıkma yasağı kalkar kalkmaz evden çıkıp bir süre başka bir yerde kalmalıyım. Umut'u birlikte götüremem. Zaten birkaç gün sonra okula açılacak. Gelip beni soracak olurlarsa kocamla birlikte yurt dışında olduğumu söyle. Ne olur yap bunu anne. Annesini hayatında ilk kez adeta yalvarıyordu. Kadın ağlamaya başlamıştı. Kendinize acımadınız. Bari çocuğunuza acısaydınız. Çocuğu olan insan bu işleri karışır mı? Bak kocan olacak adam sizi burada böyle koyup çekip gitti. Hadi diyelim ki o komünist. Peki sana ne oluyor? Sen işçi misin? Bütün mahalleye eşe dosta da rezil olacağım. Uykudan yeni uyanmış, kedili köpekli pijamasıyla odanın kapısında duran çocuğu o zaman görmüştü. Hüzünlü, endişeli, soran gözlerle bir annesine bir anneannesine bakıyordu. Küçücüktü, korumasızdı. Bu vahşi dünyanın, bu toz duman içindeki ülkenin ortasında yapayalnızdı. O anda içinde duyduğu acıyı, çaresizliği, sevgiyi hatırlıyor. Oğluna koşmuş, önünde eğilmiş, göğsüne bastırmıştı. Küçücük oğlum uyanmış. Anneannesi ona kahvaltı hazırlamış. Şimdi tereyağlı reçelli ekmeğini yiyecek, sütünü içecek, sonra bütün gün onunla oynayacağız. Çocuğun söylediklerini hiç duymamış gibi mırıldandığı sözleri duyunca içi buz kesmişti. Sen de babam gibi kaçacak mısın anne? Bizi bırakıp gidecek misin? Annesinin üzüntüden çok yaklaşan bir histeri krizin haber veren hıçkırıklarını duymazlığa gelerek çocuğa daha sıkı sarılmış, küçük ve neşeli bir kahkaha taklidi yapmaya çabalamıştı. Ay ne komik sözler bunlar. Tabii ki seni hiç bırakmayacağım. Babanın kaçtığını da nereden çıkardın? Kim söylüyor bunları? Yakında o da dönecek ya da biz senle ben onun yanına gideceğiz. Küçük oğlumu nasıl bırakırım ben? Tabii bırakmayacağım. Ona yalan söyledim. Bırakıp gittim. Önceleri evde karakol kurulup kurulmadığını, evi gözetleyen olup olmadığını, yandaki komşulardan telefonla öğrendikten sonra sık sık uğrayıp Umut'u ve annesini görüyordu. Annesi ilk öfke ve korkularını yenmiş görünüyordu. Torunuyla yaşamaktan memnundu. Çocuğa öğretmen hanım edasıyla ders çalıştırıyor, gezdiriyor, geceleri koynuna alıyor, kızlarına davranmadığı kadar hoşgörülü ve sevecen davranıyordu. Elinde çocuğun hoşuna gidebilecek ufak tefek hediyelerle, mikili boya kalemleri, renk renk tebeşirler, pille çalışan bir robot, çocuk kitapları, bir defasında da annesinin bütün karşı koymalarına rağmen küçük bir kedi yavrusu, oğlunu her görmeye gelişinde Umut aynı soruyu soruyordu. Ne zaman babama gideceğiz anne? Bir keresinde ilk iki tekerlekli bisikletine binmeyi öğretmek için birlikte sokağa çıktıklarında yalnız olmalarından yararlanıp çocuğa anneannesinin yanı mutlu olup olmadığını sormuştu. Anneannem beni çok seviyor demişti Umut. Kedimi koynuma almama bile izin veriyor. Seninle teyzemin eve kedi almanıza hiç izin vermemişmiş. Öyle diyor. Babamı sevmiyor ama. Babam bizi bırakıp kaçmış diyor anneannem. Okulda bir çocuk da öyle dedi. Onu dövdüm. Öğretmen bana hiç kızmadı. Üzülme dedi. Babalar bazen çocukların iyiliği için bir sürü uzaklara giderlermiş. Tabii ki üzülme Umut. Babam bizi bırakmadı. Ama artık büyüdün anlayabilirsin. Şimdi başımızda olan adamlar bizi hiç sevmiyorlar. Babanı yakalasalardı hapse atacaklardı. Babanın hapse girmesini istemezsin değil mi? İstemem tabii. O zaman çocuklar baban hapiste diye alay ederlerdi benimle. Başımızda olan o kötü adamlar çok mu kuvvetliler anne? Seni de hapse atabilirler mi? Atatürk de onları yenemez mi? Korkma, bir şey yapamazlar. Sandıkları kadar kuvvetli değiller. Ama dikkatli olmak gerek. Ben de bu yüzden evde kalmıyorum zaten. Yakında her şey düzelecek. Anneannen üzüldüğü için öyle söylüyor. Aslında babanın da, benim de bizim arkadaşlarımızın da haklı olduğumuzu, güzel şeyler istediğimizi o da biliyor. Ben de biliyorum anne. Çocuklar aç kalmasın. Bütün çocukların oyuncakları olsun. Babaları öldürülmesin. Hapse girmesin istiyorsunuz. Anne bak, ne güzel biniyorum bisiklete. Hemen öğrendim değil mi? O her şeyi gösterişsiz ve sessiz hemen öğreniyordu. 8 yaşındaydı. Çok arkadaşı yoktu. Çocuklara büyük bir açık yüreklilikle, sevecenlikle, umutla yaklaşıyor. Ama bir süre sonra köşeye itiliyor, oyunların dışında bırakılıyor, yalnız kalıyordu. Neden beni sevmiyorlar anne diye sormuştu bir gün. Ebru bugün sınıfta herkesi öptü, bir tek beni öpmedi. Kerem de erkeklerle oynamamı istemedi. Neden anne? Bir çocuk dedi ki babamla sen bir şeymişsiniz. Ne bilmiyorum ama kötü bir şeymiş. Gözlerinde biriken yaşlar akmak üzereydi. Küçücük yüreği yaralıydı. O gün oğluna karşı büyük bir suçluluk duymuş, ağlamamak için kendini güç tutmuştu. Tabii ki herkes seni seviyor Umut. Çocuklar biraz kızıyorlardır belki de. Sanırım azıcık kıskanıyorlar seni. Çünkü sen çok akıllısın. Sınıfın en iyi öğrencisisin. Öğretmen de en çok seni seviyor. Çocuklara fazla aldırma. Onlar daha çok küçük. Yaşları senin kadar, hatta daha büyük olsa da senden küçük onlar. Babanla benim kötü olduğumuza gelince buna sen karar ver. Kötü müyüz biz? Tabii değilsiniz. Sizi seviyorum. Çocuğu bağrına basmış, arını andıran kumral güzel başını uzun uzun okşamıştı. 12 Eylül'ü izleyen ilk haftalarda tutuklamalar, sözde yargılamalar, kurbanın yaşına bile aldırmanın alelacele gerçekleştiren idamlar, kaçarken vuruldu gerekçesiyle sokak ortasında gerçekleştirilen infazlar, sonraki aylarda biraz durulmuş gibiydi. En azından parti çevresine yönelen doğrudan ve yakın bir tehdit görülmüyordu. Grevler kırılmış, disk sendikaları kapatılmış, işçi hareketi bastırılmıştı. Parti kitleler arasında çalışmaların durdurulması, legal çalışan yan örgütlerin dağıtılması, örgüt ilişkilerinin gevşetilmesi kararı almıştı. Koşist harekette ülkücü harekete tırpan vurulacak, bize dokunmayacaklar havası merkezden gelerek aşağı birimlere doğru yaygınlaşıyordu. Askeri cuntanın faşist olduğunu düşünmek parti hattına muhalefet olarak niteliyor, mahkum ediliyor, farklı düşüncede olanlar neredeyse hain sayılıyordu. çok zevkleşmiş ve hücreler dağıtıldığından tek bir bağlantı elemanıyla rastlantısal görüşmeler haline gelmiş örgütsel buluşmalardan birinde junta'nın niteliğine ilişkin değerlendirmeye katılmadığını, faşizm eğer bu yaşananlar değilse ne olduğunu merak ettiğini söylediğinde parti ilişkisini kuran adını bilmediği partili Sovyet yoldaşların politikasını izliyoruz demişti. Merkezden gelen talimat bu. Senin kafanın da biraz karışık olduğunu görüyorum yoldaş. Bu söylediklerini duysa, böyle düşündüğünü bilse Amasyalı yoldaş da memnun kalmazdı. Kazım Amasyalı Ömer'in parti adıydı. Kafan karışık demesi yetmiyor, bir de kocamla mı tehdit ediyor bu herif diye düşünmüş, öfkesini bastırmaya gerek duymadan cevabı yapıştırmıştı. Eğer gerek görürse Amasyalı yoldaş kendi düşüncelerini bana iletir. Kafamın ne kadar duru olduğunu bir süre sonra siz de göreceksiniz. Junta'ya sevimli görünerek partiyi kurtaramazsınız. Faşizm ayrım yapmaz. Kime isterseniz ona iletin söylediklerimi. Kocama iletmeyi de ihmal etmeyin.